Ayrım 4.
İstanbul'da Türk Yurdu Dergisi ile Türk Ocağı Derneği kuruldu. Halide Hanım Yeni Turan adlı romanıyla Türkçülüğe büyük değer verdi. Hamdullah Suphi Bey, Türkçülüğün etkin bir başkanı oldu. Adları yukarıda geçen ya da geçmeyen bütün Türkçüler, gerek Türk Yurdu'nda, gerek Türk Ocağı'nda birleşerek birlikte çalıştılar. Köprülüzade Fuat Bey, Fuat Köprülü, Türk Bilim, Türkiyat, Türkoloji alanında büyük bir bilim adamı oldu. Bilimsel yapıtlarıyla Türkçülüğü aydınlattı. Yakup Kadri, Yahya Kemal, Falih Rıfkı, Refik Halit, Reşat Nuri Beyler gibi yazarlar, Orhan Seyfi, Faruk Nafiz, Yusuf Ziya, Hikmet Nazım, Vala Nurettin Beyler gibi ozanlar yeni Türkçeyi güzelleştirdiler. Müfide Ferit Hanım da gerek değerli kitaplarıyla, gerek Paris'teki yüksek konferanslarıyla Türkçülüğün yükselmesine büyük çabalar harcadı. Türkçülük dünyası bugün o denli genişlemiştir ki, bu alanda çalışan sanatçılarla bilim adamlarının tümünün adlarını saymak, ciltlerle kitapları gerektirir. Yalnız Türk mimarlığında Mimar Kemal Bey'i unutmamak gerekir. Bütün genç mimarların Türkçe olmasında onun büyük bir etkisi vardır. Bununla birlikte Türkçülüğe ilişkin bütün bu eylemler sonuçsuz kalacaktı. Eğer Türkleri Türkçülük ülküsü çevresinde birleştirerek büyük bir çökme tehlikesinden kurtarmayı başaran büyük bir dahi ortaya çıkmasaydı. Bu büyük dahinin adını söylemeye gerek yok. Bütün dünya bugün Gazi Mustafa Kemal Paşa adını kutsal bir sözcük sayarak her an saygıyla anmaktadır. Eskiden Türkiye'de Türk ulusunun hiçbir yeri yoktu. Bugün her hak Türk'ündür. Bu topraktaki egemenlik Türk egemenliğidir. Siyasette, kültürde, iktisatta hep Türk ulusu egemendir. Bu denli kesin ve büyük devrimi yapan kişi, Türkçülüğün en büyük adamıdır. Çünkü düşünmek ve söylemek kolaydır. Fakat yapmak ve özellikle başarıyla sonuçlandırmak çok güçtür. 2. Türkçülük nedir? Türkçülük, Türk ulusunu yükseltmek demektir. Öyleyse Türkçülüğün kapsamını anlamak için önce ulus adı verilen topluluğun niteliklerini belirlemek gerekir. Ulus konusundaki çeşitli görüşleri inceleyelim. 1. Soy, ırk. Türkçülerine göre ulus soy demektir. Soy sözcüğü gerçekte hayvan bilimin, zooloji, terimlerindendir. Her hayvan türü anatomik, teşrihi, nitelikleri bakımından bir takım çeşitlere ayrılır. Bu çeşitlere soy adı verilir. Örneğin at türünün Arap soyu, İngiliz soyu, Macar soyu adlarını alan bir takım anatomik çeşitleri vardır. İnsanlar arasında da eskiden beri beyaz soy, kara soy, sarı soy, kırmızı soy adlarında 4 soy vardır. Bu bölümleme kaba olmakla birlikte şimdi bile değerini korumaktadır. İnsan bilim, antropoloji, Avrupa'daki insanları başlarının biçimi ve saçlarıyla ve gözlerinin rengi bakımından 3 soya ayırmıştır. Uzun başlı kumral, uzun saçlı esmer, yassı başlı. Bununla birlikte Avrupa'da hiçbir ulus bu tiplerden yalnız birini kapsamına almaz. Her ulusun içinde çeşitli oranlarda olmak üzere bu 3 soydan bireyler vardır. Dahası aynı ailenin içinde bir kardeş uzun başlı kumral, öbürleri uzun başlı esmer ve yassı başlı olabilirler. Gerçi bir zamanlar kimi insan bilimciler bu anatomik tiplerle toplumsal nitelikler arasında bir ilişki bulunduğunu ileri sürerlerdi. Fakat birçok bilimsel eleştirilerin ve özellikle insan bilimcilerin kendi aralarında en yüksek bir yeri olan Menevrier adındaki bilginin anatomik niteliklerin toplumsal karakterler üzerinde hiçbir etkisi olmadığını kanıtlaması bu eski savı bütünüyle çürüttü. Soyun böylece toplumsal niteliklerle hiçbir ilişkisi kalmayınca toplumsal karakterlerin toplamı olan ulusallıkla, milliyet da hiçbir ilişkisi kalmaması gerekir. Öyleyse ulusu başka bir alanda aramak gerekir. 2. Budun, kavim. Türkçüleri de ulusu Budun topluluğu ile karıştırırlar. Budun aynı anadan, aynı babadan üremiş, içine hiç yabancı karışmamış, kandaş bir topluluk demektir. Eski toplumlar genellikle saf ve yabancılarla karışmamış birer Budun olduklarını ileri sürerlerdi. Oysa toplumlar, tarih öncesi çağlarda bile Budun olma bakımından katışıksız değildiler. Savaşlarda tutsak alma, kız kaçırma, suçluların kendi toplumlarından kaçarak başka bir topluma girmesi, evlenmeler, göçler, başkalarına benzeme ya da başkalarını kendine benzetme gibi olaylar sürekli olarak ulusları birbirine karıştırmıştı. Fransız bilginlerinden Camille Julien ile millet en eski çağlarda bile saf bir Budun'un bulunmadığını ileri sürmektedirler. Tarih öncesi çağlarda bile saf bir Budun bulunmazsa, tarihsel dönemlerdeki Budunların karışmasından sonra artık saf bir Budun aramak anlamsız olmaz mı? Bundan başka toplum bilime göre bireyler dünyaya toplumsal bir nitelik taşımaksızın gelirler. Yani toplumsal bilinçlerden hiçbirini birlikte getirmezler. Örneğin dil, din, ahlak, estetik, siyaset, hukuk, iktisat bilinçlerinden hiçbirini birlikte getirmezler. Bunların tümünü sonraları eğitim yoluyla toplumdan alırlar. Demek ki toplumsal nitelikler bireylere örgensel, uzvi, kalıtım ile geçmez. Yalnız eğitim yoluyla geçer. Öyleyse budunsallığın kavmiyet, ulusal karakter bakımından da hiçbir rolü yoktur. Budunsal saflık hiçbir toplumda bulunmamakla birlikte eski toplumlar budunculuk ülküsünü izlerlerdi. Bunun nedeni dinseldi. Çünkü o toplumlarda Tanrı toplumun ilk atasıydı. Bu Tanrı yalnız kendi soyundan olanlara tanrılık etmek isterdi. Yabancıların kendi tapınağına girmesini, kendisine yapılacak tapınmalara katılmasını, kendi yargı organlarında kendi yasalarına göre yargılanmasını istemezdi. Bundan dolayı toplumun içine çeşitli çocuk edinme yollarıyla girmiş bireyler bulunmakla birlikte, bütün toplum yalnız Tanrı'nın döllerinden oluşmuş sayılırdı. Eski Yunan sitelerinde, İslam öncesi Araplarında, eski Türklerde, özetle daha ilk çağında bulunan bütün toplumlarda şu yalancı budunsallığı görürüz. Şurası da var ki toplumsal evrimin o aşamasında yaşayan uluslar için budunculuk ülküsünü izlemek olağan bir eylem olmasına karşın bugün içinde bulunduğumuz aşamaya oranla sağlıklı değildir. Çünkü o aşamada bulunan toplumlarda toplumsal dayanışma yalnız dindaşlık bağlantısından doğuyordu. Dindaşlık kandaşlığa dayanınca doğal olarak toplumsal dayanışmanın temeli de kandaşlık olur. Bugünkü toplumsal aşamamızda ise toplumsal dayanışma kültür birliğine dayanıyor. Kültürün kuşaklara aktarılması aracı eğitim olduğu için kandaşlıkla hiçbir ilgisi yoktur. 3. Coğrafya Türkçülerine göre ulus aynı ülkede oturan toplulukların tümü demektir. Örneğin onlara göre bir İran ulusu, bir İsviçre ulusu, bir Belçika ulusu, bir Britanya ulusu vardır. Oysa İran'da Fas, Kürt ve Türk olmak üzere 3 ulus. İsviçre'de Alman, Fransız, İtalyan olmak üzere yine 3 ulus. Belçika'da Fransız asıllı Valonlarla, Cermen asıllı Flamanlar vardır. Büyük Britanya adalarında ise Anglo-Sakson, İskoçyalı, Galli, İrlandalı adlarıyla 4 ulus vardır. Bu çeşitli toplumların dilleri ve kültürleri birbirinden ayrı olduğu için tümüne birden ulus adını vermek doğru değildir. Kimi kez bir ülkede birçok uluslar olduğu gibi kimi kez de bir ulus çok ülkelere dağılmış bulunur. Örneğin Oğuz Türklerine bugün Türkiye'de, Azerbaycan'da, İran'da, Harizm ülkesine rastlarız. Bu toplulukların dilleri ve kültürleri ortak olduğu halde bunları ayrı uluslar saymak doğru olabilir mi? 4. Osmanlıcılara göre ulus Osmanlı İmparatorluğu'nda bulunan bütün uyrukları kapsar. Oysa bir imparatorluğun bütün uyruklarını bir tek ulus sayması büyük bir yanılgı olur. Çünkü bu karma topluluğun içinde bağımsız kültürleri olan birçok uluslar vardır. 5. İslam birlikçilerine göre ulus, bütün Müslümanların toplamı demektir. Aynı dinde bulunan insanların toplamına inandaş topluluğu, ümmet adı verilir. Bu durumda Müslümanların tümü de inandaş topluluğudur. Yalnız dilde ve kültürde ortak olan ulus topluluğu ise bundan ayrı bir şeydir. 6. Bireycilere göre ulus, bir adamın kendisine bağlı saydığı herhangi bir toplumdur. Gerçekte bir birey kendisini görünüşte şu ya da bu topluma bağlı saymakta özgür sanır. Oysa bireylerde büyük bir özgürlük ve bağımsızlık yoktur. Çünkü insandaki ruh duygularla düşüncelerden oluşmuştur. Yeni ruh bilimcilere göre duygusal yaşantımız asıldır, düşünsel yaşantımız ona aşılanmıştır. Bu yüzden ruhumuzun olağan bir durumda bulunabilmesi için düşüncelerimizin duygularımıza bütünüyle uygun olması gerekir. Düşünceleri duygularına uymayan ve dayanamayan bir adam ruhça sağlıksızdır. Böyle bir adam hayatta mutlu olamaz. Örneğin duyguca dine bağlı olan bir genç, kendisini düşünceleri bakımından dinsiz sayarsa ruhsal bir dengeye erişebilir mi? Kuşkusuz hayır. Bunun gibi her birey duyguları aracılığı ile belirli bir ulusa bağlıdır. Bu ulus o bireyin içinde yaşadığı ve eğitildiği toplumdan başkası değildir. Çünkü bu birey içinde yaşadığı toplumun bütün duygularını eğitim aracılığıyla almış, bütünüyle ona benzemiştir. Öyleyse bu birey ancak bu toplumun içinde yaşarsa mutlu olabilir. Başka bir toplum içine giderse yurt özlemine uğrar, hastalanır. Duyguca ortak bulunduğu toplumun içine gitmek için özlem çeker. Öyleyse bir bireyin istediği zaman ulusunu değiştirebilmesi kendi elinde değildir. Çünkü ulusallık da dışla ilgili bir gerçekliktir. İnsan ulusallığını bilgisizlikle tanıyamamışken sonradan araştırma ve soruşturma aracılığıyla bulabilir. Fakat bir partiye girer gibi salt istenciyle, iradesiyle şu ya da bu ulusa giremez. Öyleyse ulus nedir? Soya, buduna, coğrafyaya, siyasete, istençli güçlere üstün gelecek ve egemen olabilecek başka ne gibi bir bağımız var? Toplum bilim şunu kanıtlıyor. Bu bağ eğitimde, kültürde yani duygularda ortaklıktır. İnsan en içten, en yürekten duygularını ilk eğitim çağında alır. Daha beşikteyken işittiği ninnilerle ana dilinin etkisi altında kalır. Bundan dolayıdır ki en çok sevdiğimiz dil ana dilimizdir. Ruhumuzu oluşturan bütün din, ahlak, güzellik, estetik, duygularımızı bu dil aracılığıyla almışız. Zaten ruhumuzun toplumsal duyguları bu din, ahlak, güzellik duygularından oluşmuş değil midir? Bunları çocukluğumuzda hangi toplumdan almışsak, her zaman o toplumda yaşamak isteriz. Başka bir toplumun içinde daha büyük bir gönençle, refah, yaşamamız olanağı varken toplumumuz içindeki yoksulluğu da yeğleriz. Çünkü dostlar içindeki bu yoksulluk, yabancılar arasındaki o gönençten çok bizi mutlu kılar. Beynimiz, vicdanımız, özlemlerimiz hep içinde yaşadığımız, eğitimini aldığımız toplumundur. Bunların yankısını ancak o toplum içinde işitebiliriz. Ondan ayrılıp da başka bir topluma girebilmemiz için büyük bir engel vardır. Bu engel çocukluğumuzda o toplumdan almış olduğumuz eğitimi ruhumuzdan çıkarıp atmanın olanaksızlığıdır. Bu olamadığından eski toplum içinde kalmak zorundayız. Bu söylenilenlerden anlaşıldı ki ulus ne soyla, ne budunla, ne coğrafyayla, ne siyasetle, ne de istençle ilgili bir topluluk değildir. Ulus, dil, din, ahlak ve estetik bakımından ortak olan, yani aynı eğitimi almış olan bireylerden oluşan bir topluluktur. Türk köylüsü onu, dili dilime uyan, dini dinime uyan diyerek tanımlar. Gerçekten de bir adam kanca ortak bulunduğu kişilerden çok dilde ve dinde ortak bulunduğu kişilerle birlikte yaşamak ister. Çünkü insan kişiliğimiz gövdemizde değil ruhumuzdadır. maddi meziyetlerimiz soyumuzdan geliyorsa, manevi meziyetlerimiz de eğitimini aldığımız toplumdan geliyor. Büyük İskender diyor ki, benim gerçek babam Filip değil, Aristo'dur. Çünkü birincisi maddi varlığımın, ikincisi manevi varlığımın oluşumuna neden olmuştur. Kişi için maneviyat maddiyattan önce gelir. Bu bakımdan ulusallıkta soysop aranmaz. Yalnız eğitimin ve ülkünün ulusal olması aranır. Sıradan bir kişi hangi ulusun eğitimini almışsa ancak onun ülküsüne çalışabilir. Çünkü ülkü bir coşu, vecd kaynağı olduğu için aranır. Oysa eğitimiyle büyümüş bulunmadığımız bir toplumun ülküsü ruhumuza kesinlikle coşu veremez. Tersine, eğitimini almış olduğumuz toplumun ülküsü ruhumuzu coşulara boğarak mutlu yaşamamıza neden olur. Bundan dolayı kişi eğitimiyle büyüdüğü toplumun ülküsü uğruna yaşamını verebilir. Oysa zihin bakımından kendisini bağladığı yabancı bir toplum uğruna küçük bir çıkarını bile getirmek istemez. Özetle kişioğlu eğitimce ortak olmadığı bir toplum içinde yaşarsa mutsuz olur. Bu görüşlerden çıkaracağımız elle tutulur sonuç şudur. Ülkemizde bir zamanlar dedeleri Arnavutluk'tan ya da Arabistan'dan gelmiş ulustaşlarımız vardır. Bunları Türk eğitimiyle büyümüş, Türk ülküsüne çalışmaya alışmış görürsek, öbür ulustaşlarımızdan hiç ayırmamalıyız. Yalnız mutluluk dönemlerinde değil, yıkım dönemlerinde de bizden ayrılmayanları nasıl ulusumuzun dışında sayabiliriz? Özellikle bunlar arasında ulusumuza karşı büyük esirgemezlik göstermiş, Türklüğe büyük hizmetler yapmış olanlar varsa, nasıl olur da bu esirgemez kişilere, siz Türk değilsiniz diyebiliriz. Gerçekte atlarla soysop aramak gerekir. Çünkü meziyetleri içgüdüye dayanan ve kalıtsal, irsi olan hayvanlarda da soyun büyük bir önemi vardır. Kişilerde ise soyun toplumsal niteliklere hiçbir etkisi olmadığı için soysop aramak doğru değildir. Bunun tersi bir yol tutacak ülkemizdeki aydınların ve düşün savaşçılarının birçoğunu atmak gerekecektir. Bu durum doğru olmadığından, Türk'üm diyen her bireyi Türk tanımaktan, yalnız Türklüğe hayınlığı görülenler varsa cezalandırmaktan başka yol yoktur. 3. Türkçülük ve Turancılık. Türkçülükle Turancılığın ayrımlarını anlamak için Türk ve Turan topluluklarının sınırlarını belirlemek gerekir. Türk bir ulusun adıdır. Ulus kendine özgü bir kültürü olan bir topluluk demektir. Öyleyse Türk'ün yalnız bir dili, bir tek kültürü olabilir. Oysa Türk'ün kimi kolları Anadolu Türklerinden ayrı bir dil, ayrı bir kültür yapmaya çalışıyorlar. Örneğin Kuzey Türklerinden bir bölüm gençler, bir Tatar dili, Tatar kültürü oluşturmak uğraşı içindeler. Bu eylem Türklerin başka bir ulus, Tatarların da başka bir ulus olması sonucunu verecektir. Uzakta bulunduğumuz için Kırgızların ve Özbeklerin nasıl bir yol izleyeceklerini bilmiyoruz. Bunlarda birer ayrı dil ve edebiyat, birer ayrı kültür oluşturmaya çalışırlarsa Türk ulusunun sınırı daha daralmış olur. Yakutlarla Altay Türkleri daha uzakta bulundukları için bunları Türkiye Türklerinin kültürü çevresine almak daha güç görünüyor. Bugün kültürce birleşmesi kolay olan Türkler özellikle Oğuz Türkleri, yani Türkmenlerdir. Türkiye Türkleri gibi Azerbaycan, İran ve Harizm ülkelerinin Türkmenleri de Oğuz uruğundandırlar. Bunun için Türkçülükteki yakın ülkümüz Oğuz Birliği ya da Türkmen Birliği olmalıdır. Bu birlikten amacımız nedir? Siyasal bir birlik mi? Şimdilik hayır. Gelecekle ilgili bugünden bir yargıya varamayız. Fakat bugünkü ülkümüz Oğuzların yalnız kültürce birleşmesidir. Oğuz Türkleri bugün 4 ülkede yayılmış olmakla birlikte tümü birbirine yakındırlar.